Ayrım 6.
Söz gelimi bu törenlerden birinde toprağın üzerine bir alan çizilir. Kral bu alanın üstünden 4 kez geçer. Her geçişinde pusulanın bir yönüne çevirir yüzünü. Önce aşağı Mısır'ın kırmızı tacını, sonra da yukarı Mısır'ın beyaz tacını giyerek 2 kez gerçekleştirir bu eylemi. Başka bir törende ise kral simgesel olarak ülkenin içinden geçer. Ülkenin 4 yöresine dokunur ve okyanusu aşarak cennetin 4 yöresine ulaşır. Gene kırmızı tacı giyerek 2 görevlinin arasına oturur. Görevliler kralın gücünün her şeye yettiğini anlatan bir ilahi söylerler. Daha sonra yer değiştirip bir kez daha söylerler ilahiyi. Sonra kralın önünde ve arkasında durarak ve gene yer değiştirerek ilahiyi 2 kez daha yinelerler. Böylelikle 2 görevli de pusulanın 4 yönüne dönerek kralın gücünün her şeye yettiğini açıklar. Daha sonra beyaz tacı giyen kral törenle Horus ve Set tapınaklarına götürülür. Orada bir rahip kendisine ok ve yay verir. Kral 4 yöreye 4 ok fırlatır ve yüzünü tek tek 4 yöreye çevirerek 4 kez taç giyer. Böylece yeryüzünün 4 bir bucağını yönetecek güçte olduğunu ortaya koyar. İşte bu yüzden o dönemin egemen sınıfında bir yandan uygulayımsal bilgi alanında geniş kapsamlı ilerlemeleri, öte yandan da bir sınıf egemenliği aracı olarak ilkel mitos ve dinsel törenin yetkinleştirilmesini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi bilimsel, ikincisi ise dinseldir. 3. Yabancılaşma. Tribü şeflerinin ve rahiplerinin kol emeği çalışmasından uzaklaşmalarıyla birlikte üreticiler kol emeğine iyiden iyiye bağlandılar ve ürün fazlasını haraç olarak vermek zorunda kaldılar. Bu değişiklik fetihler dışında çok yavaş gerçekleşti. Ürün fazlası uzun bir zaman kabile reisleri ve rahiplerce korunan ortak ambara üreticilerin bir katkısı olarak kabul edildi. Bu düşünce hiçbir değişiklik olmamış gibi davranan ama gerçekte bu değişikliği sağlamlaştıran tribü şefleri ve rahipler tarafından desteklendi. Bunun sonucunda ortaya emeğin yabancılaşması çıktı. Emekçi hem yarattığı ürünü hem de üretim etkinliğini yani insanlığının özünü oluşturan etkinliği başkalarına teslim ediyordu. Artık emekçinin öz doğasının asıl insanca yönü kendisinin olmaktan çıkmıştı. Yalnızca hayvanlarla ortak olan yönü kendinin de artık. Hayvansı özellikleri insanca, insanca özellikleri de hayvansı olur. K. Marx, İktisadi ve Felsefi El Yazmaları 1844. Artık onun gözünde yaşamın temel gereksinmesi değil, yalnızca bir araçtı emek. Yaşamın kendisi bir yaşama aracı olarak belirir. Aynı yerde. Yabancılaşma kölece düzende en aşırı ölçüsüne ulaşır. Kölenin özgür işçiden farkı yalnızca emeğine değil, aynı zamanda bedenine de yabancılaşmasıdır. Gerek emeği gerek bedeni başkalarının malıdır. Dolayısıyla kölenin hem emeği hem de bedeni onun bir özne olarak yüz yüze geldiği nesnel gerçekliğin bir parçasını oluşturur. Özne nesneyi yatsıyarak dile getirir kendini. Hem de bunu beden ile ruhun birbirine karşıt şeyler olduğu yolundaki aldatıcı görüşe sarılarak yapar. İnsan doğasının bölündüğüne inanılır. Bir parçası ölümlü, öbür parçası ise ölümsüzdür. Gerçekte ruh bedenden önce gelir ve onun efendisidir. Ama bu yaşamımızda geçici olarak bedenin kölesi olmuştur. Bundan sonraki yaşamda kavuşacaktır özgürlüğüne. Dolayısıyla yaşam ölümdür, ölüm de yaşam. Eski Yunan'daki Orpheus ve Pitagoras tarikatlarında ruhun gizemci öğretisi böyle açıklanıyordu. Bütün dinlerin kökeninde gerçekliğin gizemci açıdan ters yüz edilmesine rastlanır. İnsan, insanın dünyasıdır, devlettir, toplumdur. Bu devlet, bu toplum, ters yüz edilmiş bir dünya olduklarından, ters yüz edilmiş bir dünya bilinci olan dini yaratırlar. Din bu dünyanın genel bir kuramı, son derece kapsamlı bir özeti, halkın anlayacağı biçime sokulmuş mantığı, manevi yüceliği, coşkusu, ahlaki bakımdan onaylanması, kutsal bütünleyicisi, avunmasının ve haklı gösterilmesinin evrensel temelidir. Din, insanın özünün düşsel bir biçimde gerçekleşmesidir. Çünkü insanın özünün katıksız bir gerçekliği yoktur. Dinsel acı hem gerçek acının dile getirilmesi hem de gerçek acıya karşı bir başkaldırmadır. Din, ezilen yaratığın inleyişidir. Ruhsuz bir dünyanın ruhu, umutsuz bir insanlığın umududur. Din, halkın afyonudur. K. Marx, Hegel'in hukuk felsefesinin eleştirisine katkı, 1844. Dinlerin tarihinde biri devlette, öteki de halk arasında görülen iki adım vardır. Devletin denetimindeki resmi tapımlar, sınıf sömürüsünü haklı çıkarmaya yarar. Yığınların bağrında kendiliğinden filizlenen halk tapımları ise, sınıf sömürüsüne karşı bir avunma ve başkaldırma aracıdır. Sınıf savaşımı geliştikçe bu iki akımın çakıştığı görülür. İktidar yeni bir sınıfın eline geçince o sınıfa bağlı olan tapım, resmi tapım durumuna gelir ve halkçı niteliğini yitirir. Her iki akım da özünde idealisttir. Ama resmi dinin metafizik olmasına karşılık, halk tapımlarında gizemsel bir biçimde de olsa belli belirsiz bir diyalektik anlayış vardır. 4. Maddecilik ve diyalektik. Yunanistan'da Tiribiden devlete geçiş Yakın Doğu'dakinden çok daha sonra gerçekleşti. Daha başından demirin kullanılmasına dayanmaktaydı. Bundan dolayı meta üretimi çok büyük bir hızla gelişti. Madeni para basıldı, Akdeniz'in dört bir yanına uzanan ve köle alım satımına yol açan sömürgeci bir yayılma başladı. İnsanın kendisi pazarda alınıp satılan bir değişim değeri olmuştu artık. Bu gelişmelerin itici gücü, zanaatkarların ve köylülerin de desteğiyle toprak sahibi soyluları yıkan ve demokrasi yönetimini kuran tecimenlerden geliyordu. Kölelerin kesinlikle yararlanamadığı bu eski demokrasi fazla uzun ömürlü olmadı. Köleciliğin üretimde sıkı sıkıya yer etmesiyle, K. Marx, Kapital, 1867-94, birlikte tecimenlerle toprak sahipleri, tüm kol emeğini hor gören tek bir köle sahipleri sınıfında birleştiler. Böylece üretim ilişkileri bir kez daha üretici güçlere köstek olmaya başladı. İşte eski Yunan felsefesinin doğuşuna yol açan koşullar bunlardı. İlk düşünürler Thales ve Anaximandros, Anadolu'nun Ege kıyısındaki yeni kent devletlerinin en zengini olan Miletos'tandılar. Bir tecim soyluluğundan, yani artık tecimle uğraşmaya başlamış bulunan bir toprak sahibi, aileler topluluğundan geliyorlardı. Eski soyluluğun üyeleri olarak birçok tribü geleneğini devralmışlardı. Yakın Doğu'daki eski uygarlıklarla kurdukları bağlardan edindikleri bazı gelenekler de vardı. Bunlar arasında geçen bölümde sözünü ettiklerimize benzeyen ve Thales ile Anaximandros'un akla uygun varsayımlar olarak yeniden yorumladıkları evrenin oluşumunu açıklayan bir mitoslar yığını da vardı. Babil gökbilimine ilişkin bilgileri Thales'in İsa'dan önce 28 Mayıs 585'teki güneş tutulmasını saptamasına sağlayacak yeterlikteydi. Gerçi dine açıktan açığa karşı çıkmadılar. Ama kutsal olanı maddenin özünde var olduğuna inandıkları kendiliğinden devinim özelliğiyle özdeşleyerek dini felsefeden ayırdılar. Onların evrenin oluşumunu açıklayan kuramları üç önermeden yola çıkar. Birincisi ortak kökendir. Evren Anaximandros'un sonsuz olan adını verdiği yani ayrışmamış olan tek bir anatözün bölünmesiyle gelişmiştir. İkincisi sürekli devinimdir. Anatöz durmadan dönüyordur. Bunun sonucunda anatözün parçaları boşluğa dağılırlar ve orada dışta bir ateş çemberi, içte de bir hava çemberi oluştururlar. Anatözün geri kalan parçaları ise merkezde toplanır ve hava çemberinin içinde toprak ile suyu oluştururlar. Üçüncü önerme karşıtların çatışmasıdır. Az önce anlattığımız süreç gerçekte sonu gelmeyen bir savaşımdır. Bu süreç içinde karşıtlar sıcak ve soğuk, yaş ve kuru, hafif ve ağır, karanlık ve aydınlık birbiriyle çatışır ve daha önce kendisinden kopmuş oldukları ayrışmamış anatözün bağrında dönem dönem yeniden birleşirler. Bu savaşın mevsimlerin oluşumuna yol açan çevrimin temelini meydana getirir. Bir de evrenin dönem dönem yok olduğu bir evren çevrimi vardır. Evrenle ilgili bu sezgisel diyalektik anlayışı Engels şöyle dile getiriyor. Doğaya ya da insanlık tarihine baktığımızda ilk ağızda sonsuz bir ilişkiler ve karşılıklı etkilemeler yığınıyla karşılaşırız. Bu yığının içinde hiçbir şey olduğu gibi ve olduğu yerde kalmaz. her şey devinir, değişir, oluşur ve yok olup gider. Eski Yunan felsefesinin bu ilkel, belirsiz ama özünde doğru dünya kavrayışı ilk kez açık seçik bir biçimde Heraklitos tarafından ortaya konulmuştu. Her şey hem kendisidir hem de kendisi değildir. Çünkü her şey akış halindedir, durmadan değişmekte, durmadan oluşmakta ve yok olmaktadır. Friedrich Engels, Antidüring, 1889. Heraklitos'a gelmeden önce Miletos okuluna karşı çıkan başka bir felsefe okulunu incelememiz gerekiyor. Pitagoras, Güney İtalya'daki Yunan kolonilerinden birine göç eden bir zanaatkarın oğluydu. Orada toprak sahibi soyluluk ile köylülük arasındaki yeni tecimen sınıfın çıkarlarını temsil eden bir siyasal parti kurmuştu. Pitagoras ve izleyicileri madeni para basımının gelişmesine etkin olarak katkıda bulundular. Alım-satımın gereksinmeleri dışında sayıları ilk kez onların incelediği söylenir. Pitagoras'ın partisi aynı zamanda dinsel bir mezhepti. Üyelerin denemeden ve sınamadan geçerek alındıkları bu mezhebin orfizme benzeyen gizemli bir öğretisi vardı. Pitagorasçılara göre ana töz sayıdır. Bu sayı çeşitli karşıtlara bölünmüştür. Tek ve çift, sınırlı ve sınırsız, iyi ve kötü, aydınlık ve karanlık ve benzeri. Bu karşıtlar arasındaki çatışma bunların birbirleriyle birleşmeleri sonucunda çözülür. Karşıtların ortada birleşmesini savunan Pitagorasçı öğreti budur. Matematiğe, müziğe, gökbilime, tıbba ve siyasete uygulandı bu öğreti. Böylece soyluluk ile köylülük arasındaki savaşım siyaset alanında yeni orta sınıfın yönetimi olan demokraside çözüme kavuşturuldu. Ana tözü sayıyla özdeşleyen Pitagoras, maddi evrenin kaynağını maddi bir cisim olarak değil, zihinsel bir sınıflama olan idea olarak kabul etti. Pitagoras, karşıtlar arasındaki çatışmanın ortada durulup devinimsizliğe vardığını ileri sürerek karşıtların çatışmasına bir sınır koydu. Bütün bunlar idealizme giden yolu gösteriyordu. Demokrasi en yüksek noktasına varıp da düşmeye başladıktan sonra Pitagorasçılık tutucu bir güç olup çıktı ve kaynaşma öğretisi sınıfsal uzlaşmada bir formül olarak kullanıldı. Heraklitos, demokrasinin gerileme dönemine girdiği Miletos dolaylarındaki Efesos kentinin eski soyluluğundan geliyordu. Onun bakış açısı, baş çelişmenin köle sahipleri ile köleler arasında olduğu yeni dönemin bakış açısıydı. Heraklitos kesinlikle karşıydı demokrasiye. Kaynaşma öğretisinin karşısına kendi gerilim öğretisiyle, yani sürekli çatışma, devinim ve değişme öğretisiyle çıktı. Bu öğretiye göre her şey oluş halindedir. Her şey hem kendisidir hem de başka bir şey. Dünya öncesiz ve sonrasızdır. Kendi kendini düzenler dünya. Dört öğe ardı ardına birbirine dönüşür. Bu temel üzerinde bir çevrimler dizisi. Gündüz ve gece, yaz ve kış, yaşam ve ölüm. Bir de dünyanın sırasıyla ateş ve su tarafından yok edildiği bir evren çevrimi yükselir. Burada ateşin özel bir yeri vardır. Para nasıl öteki bütün metallarla bir tutulursa, ateş de maddenin öteki bütün biçimleriyle bir tutulur. Nasıl bütün mallar altınla, altın da bütün mallarla değiştirilebilirse, ateş de her şeyle ve her şey ateşle değiştirilebilir. Lenin, Heraklitos'un ölümsüz ateşinden söz ederken, diyalektik maddecilik ilkelerinin çok iyi bir anlatımı demişti. V.I. Lenin, La Saline, Heraklitos'un Felsefesi adlı kitabının özeti, 1915. 5. İdealizm ve Metafizik. İlk Yunan felsefesinin ilkel maddeciliği Heraklitos'ta en yüksek noktasına erişti ve en yetkin anlatımını buldu. Ama tam da bu nedenden ötürü daha o zamandan kendi karşıtına gebeydi. Heraklitos'un durmadan değişen ama her zaman canlı kalan ateşi bir soyutlamadır. Bu ateşteki değişmeler o kadar düzenli ve uyumluydu ki en sonunda hiçbir değişme olmadığını ileri süren bir görüş çıktı ortaya. Bu görüşü ilk ortaya atan Parmenides'ti. Pitagoras'ın bir izleyicisiydi Parmenides ama sonunda ustasına karşı çıkmıştı. Parmenides'e göre devinme, değişme, çatışma, oluşma ve yok olma hep duyuların bir yanılsamasıdır. Var olan şey kendi değişiyle bir, duruk, bir ve değişmez, zaman dışı, çelişmelerden arınmış ve duysal algılamayla değil, ancak düşünceyle kavranabilen bir şeydir. Bu metafizik, katıksız varlık, öğretisini ortaya atan Parmenides, devinimin ve değişmenin gerçekliğini tartışmasız kabullenmiş olan önceki düşünürlere açıktan açığa meydan okudu. Parmenides'in madde ile düşünce arasındaki gerçek ilişkiyi ters yüz eden felsefesi, para ekonomisinin gelişmesi sonucunda toplumsal ilişkilerin insanın kavrayışını aşmış olduğu bir toplumun düzmece bilincini en aşırı biçimiyle dile getirmekteydi. Parmenides ve onun Eleallılar adı verilen izleyicilerinin savundukları görüşler karışıklığa yol açtı ve uzun tartışmalardan sonra maddecilik ile idealizm arasındaki açık çatışma doğdu bu karışıklıktan. Maddeciliğin yanında yer alan Anaksagoras'a göre dünya sonsuz sayıda tohumdan oluşmuştur. Bu tohumlar bütün karşıtları kendi içlerinde farklı oranlarda barındırırlar. Bir de öteki bütün tohumlardan daha güzel ve daha katıksız olan ve zihin adı verilen bir tohum vardır. Gerçekte görünürdeki oluşma ve yok olma, zihin denilen tohumun öteki tohumlarla birleşmesi, onları birbiriyle karıştırması ve birbirinden ayırmasından başka bir şey değildir. Bu algısal dünyanın gerçekliğini ele acı mantığın tuzaklarına düşmeden kanıtlama yolunda bir girişimdi. Ama Eleallılar buna şöyle karşılık verdiler. Anaksagoras'ın tohumları ancak Parmenides'in birinin özelliklerini taşıyorlarsa gerçek sayılabilirlerdi. Atom kuramının başlangıç noktasıydı bu. Demokritos'un ve Epikuros'un öncüsü olan Leukippos, Eleallıların görüşlerinden yola çıkarak sonsuz sayıda atomun var olduğu önermesinde bulundu. Bölünemeyen ve yok edilemeyen bu atomlar boşlukta deviniyor, çarpışıyor ve bir araya gelerek dünyayı ve bizleri oluşturuyorlardı. Bu kuram yüzyıllar sonra fiziğin kavramsal temelini meydana getirecekti. Öte yandan Pitagoras'ın ve Parmenides'in izinden yürüyen Platon, idealar kuramını ileri sürdü. Platon'a göre maddi dünya diye bir şey yoktur. Maddi dünya adını verdiğimiz şey, gerçekte idealin eksik ve yetersiz bir suretidir. Dünyada her şey sürekli bir değişme içindedir. Dolayısıyla da tam olarak bilinemez. Gerçek bilgi ise yalnızca durağan, değişmez ve ölümsüz olan idealar dünyasına özgüdür. Felsefede idealizmin babası olarak bilinir Platon. Düşünce ile madde, ruh ile doğa arasındaki ilişki konusunda maddecilere karşı çıkan Platon, o günden başlayarak felsefenin temelini oluşturan soruyu ortaya attı. Düşünürler bu soruya verdikleri karşılığa göre iki büyük kampa ayrıldılar. Ruhun doğayı belirlediğini savunan ve dolayısıyla da son çözümlemede dünyanın şu ya da bu biçimde yaratılmış olduğunu kabul edenler. Ve bu yaratılış çoğu zaman düşünürlerde söz gelimi Hegel'de Hristiyanlıktakinden çok daha karmaşık ve çok daha olanak dışıdır. İdealizm kampını oluşturdular. Doğanın ruhu belirlediğini kabul edenlerse çeşitli maddecilik okullarına bağlıydılar. Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu 1886. Bu ilk Yunan düşünürlerinin çalışmaları bilimsel sayılabilir mi? Elbette, yeryüzünü boş inançlardan ve dogmalardan arınmış, akılcı bir biçimde açıklamaya çalışan bir anlayış yol göstermiştir onların düşüncelerine. Bu bakımdan ilk Yunan düşünürlerinin düşünce ve görüşleri Babil ve Mısır düşüncesine oranla çok büyük bir ilerleme sayılmalıdır. Ama buna karşılık hemen bütünüyle tasarımlara dayanır, gözlem ve deneye hemen hiç önem vermez. Onun içindir ki eski Yunan düşünürlerinin çalışmalarına bilim değil, doğa felsefesi adı verilmiştir. Platon'un ölümünden birkaç yıl sonra Yunan kent devletleri Makedonyalı İskender tarafından istila edildi. Büyük İskender'in göz kamaştırıcı fetihleri bütün yakın doğuyu Yunan tecimine açtı. Bunun ardından ekonomik ve kültürel gelişmede yeni bir patlama oldu. Helenistik çağ. Bu çağı sona erdiren ise Romalılar oldu. Askeri gücünün en yüksek noktasına ulaşmış bulunan eski köleci devlet, Roma yönetimi altında son duraklama ve çöküş dönemine girdi. Helenistik çağa damgasını vuran Aristoteles'tir. İsa'dan önce 384-322. Epikuros'u saymazsak, Aristoteles'in büyük düşünürlerin sonuncusu ve büyük bilim adamlarının ilki olduğunu söyleyebiliriz. Bir düşünür olarak idealistti Aristoteles, maddeyi biçimlendiren ve devindiren ama kendisi biçimden ve devinimden yoksun olan ölümsüz bir varlığa inanıyordu. İlk devindirici adını veriyordu bu varlığa. Köle sahibi için köle neyse, ruh için, beden ve zihin içinde madde oydu. Sırtını köle emeğine dayayan ve kendi gözleri önünde dağılmakta olan Yunan kent devletlerinin uygar insana yaraşır biricik toplum düzeni olduğunu ileri sürüyordu. Ne var ki bu idealist düşünce çerçevesi içerisinde birçok bakımdan bir maddecinin özelliklerini gösterir Aristoteles. Platon'un görüşlerinin tersine Aristoteles, A'nın B olmadığını ama B olabilmenin gizil gücünü bağrında taşıdığını, gerçek evlerden ayrı olarak ev diye bir şey olmadığını, yani bir şeyin iddiasının ancak belirttiği şeyin zihinsel bir imgesi olarak var olduğunu savunuyordu. Aristoteles bir bilim adamı olarak derin bilim, hayvan bilim, bitki bilim, ekonomi, siyaset, tarih, edebiyat ve mantık alanlarında sistemli araştırmalar yaptı. Hayvan bilim alanındaki incelemelerinde kendisinin ve öğrencilerinin topladığı örneklere dayanarak yüzlerce hayvan türünü sınıflandırdı. Para konusunda eski çağlarda bir eşine daha rastlanmayan bir çözümleme yaptı. Marx, Aristoteles'ten düşünceye, topluma ya da doğaya ilişkin bu kadar çok biçimi ve bunların arasında değer biçimini ilk kez çözümleyen düşünür diye söz eder. K. Marx, Kapital, 1867-94. Yunan-Roma döneminde doğa felsefesi açmaza girdi. Bu dönemin düşünürleri toplumdaki ve doğadaki kurulu düzeni kabullenerek tüm çabalarını ahlak felsefesine yönelttiler. Ne var ki ahlak felsefesi derken bol bol boş zamanı olan, maddi gereksinmeleri köleler tarafından sağlanan, kişisel dostları dışında hiç kimsenin acılarıyla ilgilenmeyen bir insanın düşünsel uğraşlara adanmış, dingin bir yaşam sürdürebilmek amacıyla kendi kendini sıkı düzene sokmasını kastediyorlardı. Geleceğe olan bütün güvenini yitirmiş bir sınıfın dünya görüşüydü bu. Eski felsefenin bütün bir tarihine göz gezdirecek olursak, felsefi düşünceler arasındaki çatışmanın sınıf savaşımının gelişmesi tarafından belirlendiğini ve temel felsefi çelişmenin, yani idealizm ile maddecilik arasındaki çelişmenin temel toplumsal çelişmeyi, yani köle sahipleri ile köleler arasındaki çelişmeyi yansıttığını görürüz. İnsanların düşüncelerindeki her farklılığın nesnel bir çelişmeyi yansıttığı kabul edilmelidir. Nesnel çelişmeler öznel düşüncede yansır ve bu süreç düşüncelerin çelişmeli devinimini oluşturur. Düşüncenin gelişmesini sağlar ve insan düşüncesindeki sorunları durmadan çözer. Mao Zedong, Çelişme Üzerine, 1937.